Ayrım 36, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 338. Sonra gece boyunca bilgisayar ekranının önünde bunları tartışıyorlardı. John sorular soruyor, ekranları kaydetmek için Pauline'i bağlıyor ve tartışmaları kaydediyor. Sonra denklemleri gözden geçirip çizelgeleri parmaklıyorlar. Ardından bir kahve molası veriyor, belki de kahveyle birlikte doruğa çıkıyor. Tesisatçılık, opera, simülasyon programlama ve benzeri işlerin insani kilo kalori değerleri üzerine ateşli biçimde tartışarak sera boyunca geziniyorlardı. Bir öğleden sonra aslında gün batımına doğru John bilek panelindeki denklemden başını kaldırıp Olympus Mons'a yönelen uzun yamaca baktığında yine doruktaydılar. Gökyüzü kararmıştı. Adama bu yeni bir çifte tutulma olabilirmiş gibi geldi. Tepelerindeki Phobos öylesine yakındı ki önüne geçtiğinde güneşin üçte birini kapatıyordu. Deimos ise yaklaşık 9'da birini ve bir ay içinde birkaç kez aynı anda güneşin önüne geçiyor, gözünüze bir zar çekilmiş ya da kötü bir şey düşünmüşsünüzcesine toprağa büyük bir gölge yayıyorlardı. Fakat bu tutulma değildi. Olympus Mons gözden kaybolmuştu ve yüksek güney ufku bulanık bronz bir çubuğa dönüşmüştü. ''Şuna bakın'' dedi diğerlerine ve gösterdi. ''Toz fırtınası.'' 10 yıldır global bir toz fırtınası yaşamamışlardı. John bilek paneline hava durumu uydusunun çektiği fotoğrafları indirdi. Fırtınanın başlangıcı Senzeni Nağ'daki Taumasya Moholu'nun yakınlarıydı. Saksı aradı ve adamı karşısında filozofça göz kırpıştırıp şaşkınlığını sakin bir biçimde ifade ederken buldu. ''Fırtınanın kıyısındaki rüzgarlar saatte 660 kilometreye varıyor.'' dedi Saks. ''Yeni bir gezegen rekoru. Büyük bir şey olacak gibi görünüyor. Fırtına başlama bölgelerindeki kriptogramik toprakların onları boğacağını hatta durduracağını düşünmüştüm. Besbelli ki modelde bir sorun var.'' ''Peki Saks, bunun için üzgünüm ama düzelecektir. Şimdi gitmeliyim. Çünkü tam üzerimize çullanıyor ve izlemek istiyorum.'' ''Keyfine bak.'' dedi Saks duygusuz bir yüz ifadesiyle. John ekranı kapatmadan önce... Vlad ile Ursula Saks'ın modeline gülüşüyorlardı. Biyotik olarak buzları çözülmüş toprakla geri kalan donmuş alanlar arasındaki sıcaklık değişimleri her zamankinden fazla olacak ve iki bölge arasındaki rüzgarlar bu duruma karşılık çok daha şiddetlenecekler. Yani sonuçta gevşek toz parçacıklarına rastladıklarında onları alıp uçuracaklardı. Bu çok açıktı. ''İşte olan bu'' dedi John. Kahkaha attı, fırtınanın gelişini tek başına seyretmek için Sera'nın aşağı taraflarına doğru yöneldi. Bilimciler de çok sinsi olabiliyorlardı. Toz duvarı Olympus Mons'un kuzey halesinin uzun lav yamaçlarından aşağı indi. John'un ilk gördüğünden bu yana çoktan görünür alanı yarıya indirmişti ve artık devasa bir kırılma dalgasıydı. 10 bin metre yüksekliğe kadar kabarmış çikolatalı süt gibiydi. İçinden köpüklenip kopan bronz bir su yolu gibi yukarıdaki pembe göğe kıvrımlı flamalar saçarak yaklaşıyordu. ''Vay!'' diye bağırdı John. ''İşte geliyor, işte geliyor!'' Ansızın Acheron yüzgecinin doruğu altlarındaki uzun dar fossae kanyonlarından korkunç bir uzaklıkta göründü. Ve yüzgecin alt kenarları çatlak lavların içinden ejder sırtı gibi sıyrılıverdi. Orası böylesi bir fırtınanın çullanmasını seyretmek için delice bir yerdi. Çok yüksekti, çok ortadaydı. John yeniden güldü ve kendisini Sera'nın güney pencerelerine yasladı. Aşağıya dışarıya çevreye bakınarak ''Vay vay gidişine bakın, vay!'' diye bağırıyordu. Sonra ansızın tepelerinde uçuşan tozlar karanlık ağır bir kükreyen uğultuyla üstlerine çöktü. Acheron yamacına çarpan ilk darbe delicesine bir çalkantı sağanağına, dikey yatay ve bayırdaki birkaç sarp dere yatağına çeşitli açılar yapan, bir belirip bir kaybolan ani siklonik hortumlara yol açtı. Etraftaki genel uğultu bu kargaşa bayıra çarpıp dağıldığında çıkan patlamalarla kesiliyordu. Derken düşsel bir hıza sahip rüzgar pürüzsüz ve sabit bir dalgaya dönüştü. Toz John'un yüzünden geçip gitti. Adamın karnı sanki Sera inanılmaz bir hızla düşüyormuşçasına içeri doğru çekildi. Yamaç şiddetli bir savrulmayla yukarı doğru çıkıyormuşçasına göründüğü için böyle bir his yaratıyordu. Birkaç adım geriledi ama yine de tozun tepelerinden akıp geçtiğini, kuzeye doğru sürüklendiğini görebiliyordu. Sera'nın o kısmından baktığında rüzgar tekrar yere çarpıp görüşü peş peşe toz patlamalarıyla kesmeden önce birkaç kilometre ötesini görebiliyordu. Vay! Gözleri kurumuştu, ağzının toza bulandığını hissediyordu. Toz parçacıklarının büyük bölümü bir mikrondan daha küçüktü. Çoktan bambu yapraklarının ötesine geçmiş olan şeyler bunların hafif parlaklığı mıydı? Hayır, yalnızca fırtınanın tuhaf ışığıydı bu. Fakat zamanla her şeyin üstü tozlarla kaplanacaktı. Hiçbir sızdırmazlık sistemi bunu atlatamıyordu. Vlad ile Ursula Sera'nın rüzgara dayanabileceğine pek emin değillerdi ve oradaki herkesi aşağı inmeye yönelttiler. Aşağı inerken John yeniden saksla bağlantı kurdu. Saksın ağzı büzülerek her zamankinden daha gergin bir hal almıştı. Bu fırtınayla güneşlenmeyi büyük ölçüde kaybedeceklerdi dedi doğrudan. Ekvatorda yüzey sıcaklıkları en alt sınırdan ortalama 18 derece daha yükseğe çıkıyordu. Fakat Tomasia civarındaki sıcaklık çoktan 6 derece düşmüştü ve fırtına sürdüğü sürece düşmeye devam edecekti. Ve diye John'a neredeyse mazoşistik gelen bir tamamlayıcılıkla ekledi, Mohol termalleri tozu her zamankinden daha yükseğe kaldıracaktı. Yani fırtınanın uzun sürmesi fazlasıyla olasıydı. Boşver Sax diye önerdi John, bence her zamankinden daha kısa sürecek, bu kadar kötümser olma. Daha sonraları fırtına ikinci M yılına girerken Sax bu tahminini küçük bir gülüşle hatırlatacaktı John'a. Fırtına sırasında yolculuk yapmak, trenler ve çok sık kullanılan belirli çifte transponder yolları dışında resmen sınırlandırılmıştı. Ama o yazda fırtınanın sonunun gelmeyeceği anlaşıldığı için John bu sınırlamaları aldırmayarak gezilerini sürdürmeye karar verdi. Rover'ının iyice yüklendiğine emin oldu. Peşine de kendisini izleyecek bir yedekleme Rover'ı taktı ve kendi aracına oldukça güçlü bir telsiz aktarıcı yerleştirtti. Bu aktarıcıyla birlikte sürücü koltuğunda Pauline olduğunda kuzey yarıkürede dolaşabilirim diye düşünmüştü. Kontrol bilgisayarlarına takılmış gerçekten ayrıntılı dahili izleme sistemleri sayesinde Rover'lar nadiren bozuluyordu. Aynı anda iki Rover'ın birden bozulduğu da pek duyulmuş bir şey değildi. Böyle sadece tek bir olay kaydedilmişti. Sonuçta Acheron grubuna hoşça kalın dedi ve yola koyuldu. Fırtına da yol almak, karanlıkta yol almak gibiydi ama daha eğlenceliydi. Toz boraların içinde aniden yükseliyor, arada manzaradan kısa loş sepya sahneler vererek görüş alanını iyice daraltıyor, manzara akarken her şey güneye doğru hareket ediyormuş gibi görünüyordu. Sonra toz fırtınalarının şekilsiz fışkırmaları yeniden yükseliyor ve camlara saldırıyordu. Rover en sert boralar sırasında darbe emicilerinin üzerinde sallanıyordu ve incecik toz gerçekten her şeyin içine giriyordu. Yolculuğunun dördüncü gününde dümdüz güneye döndü ve Tarsis yöneliminin kuzeybatı yamacını tırmanmaya başladı. Burası yine dik kayalıklarla kaplıydı fakat bir uçurum değildi. Acheron'da olduğundan 5 kilometre daha yüksek, Tarsis'in öteki yanına ulaşması bir günden uzun süren ve fırtınanın karanlığında biçimi hiç anlaşılamayan sarp bir yamaçtı. P.T. yani Pete denilen kraterinin yanında Tantalus Fossae'nin yukarı ucuna kurulan bir başka madende durdu. Görünüşe bakılırsa Tarsis yükselimi Alba Petera'yı kaplayan büyük bir lav seline yol açmış, ardından yükselimini gerçekleştirerek lav kalkanını çatlatmıştı. Bunlar Tantalus kanyonlarıydı. Bu kanyonlardan bazıları madencilerin Merenski resifçikleri adını taktığı platince zengin volkanik püskürüklerin üstlerini çatlatmışlardı. Bu seferki madenciler gerçek Azanianlardı. Kendilerine Afrikanerler diyor ve aralarında Afrikaner dilinde konuşuyorlardı. Dipnot, Afrikaner, Güney Afrika'da doğup büyümüş Avrupalılar. Afrikaner dili Güney Afrika'da konuşulan bir Hollanda lehçesidir. Tanrı'yı, halkı ve yürüyüşü bol bol anarak John'u karşılayan beyaz adamlardı. İçinde çalıştıkları kanyonlara New Orange Free State ve New Pretoria adını vermişlerdi. Onlar da tıpkı Bradbury zirvesindeki madenciler gibi Armscor için çalışıyorlardı. Evet dedi operasyon şefi keyifle, bir Yeni Zelandalı aksanına sahipti. Geniş gerdanlı bir yüzü, sivri burnu, kocaman çarpık bir gülüşü ve aşırı cana yakın bir tavrı vardı. Demir, bakır, gümüş, manganez, alüminyum, altın, platin, titanyum, krom, ne isterseniz hepsini bulduk. Sülfitler, oksitler, silikatlar, yerel metaller, ne isterseniz. Büyük diklikte hepsi var. Maden yaklaşık bir em yılıdır işliyordu. En büyük iki kanyonun arasındaki mesaya yarı gömülmüş, temiz bir yumurta kabuğu gibi görünen, yeşil ağaçlar ve portakal renkli çatılarla kaplanmış bir yaşam alanıyla birlikte kanyon zeminlerindeki toprağın üstünü kazarak çalışan ocaklardan oluşuyordu. John onlarla birkaç gün daha geçirdi. Sosyal davrandı ve sorular sordu. Birçok kez Acheron grubunun ekonomisini düşünerek değerli ama ağır olan ürünü yeryüzüne nasıl götüreceklerini sordu. Aktarımın enerji masrafı potansiyel kârı aşmıyor muydu? Elbette dediler, tıpkı Bradbury zirvesindekiler gibi. Bunu sadece bir uzay asansörü uğraşmaya değer kılacaktır. Uzay asansörüyle Terra pazarına gireceğiz. O olmadan hiçbir zaman Mars'tan çıkamayız diye belirtti şefleri. Çıkamamak o kadar da kötü bir şey değil dedi John. Onu anlamıyorlardı. Anlatmaya çalıştığında da sadece boş boş bakıp politikaya bulaşmaktan kaçınma arzusuyla başlarını sallayarak kibarca onaylıyorlardı. Afrikanerler bu kaçınma işini iyi beceriyorlardı. John neler olup bittiğini anladığında kendisine zaman kazandırmak için politik konular açabileceğini fark etti. Bu dedi Maya'ya, bir gece bilek panelinden konuşurlarken odaya gözyaşı bombası atmak gibi bir şeydi. Neredeyse tam bir öğleden sonra maden çalışmaları merkezinde Pauline'i kayıtlara bağlayıp kaldırabileceği her şeyi kaydederek tek başına gezinmesini sağlıyordu. Pauline işlemlerde sıra dışı bir işleyiş bulamadı. Armscor ana ofisiyle yapılan bir dizi haberleşmeye dikkat çekti. Buradaki grup 100 kişilik bir güvenlik birimi istiyordu ve Singapur bunu kabul etmişti. John ıslık çaldı. Ya BMM'yi be? Güvenlik tamamen onların yetki alanında olmalıydı ve özel güvenlik için oldukça rutin biçimde onay veriyorlardı. Fakat 100 kişi... John Pauline'in konuyla ilgili BMM-İB raporlarına bakmasını istedi ve Afrikanerlerle akşam yemeği için oradan ayrıldı. Bir kez daha uzay asansörünün şart olduğu söylendi. Eğer bunu yapmazsak bizi pas geçip doğrudan asteroidlere gidecekler. Kaygı duymaları gereken bir yer çekimi de olmayacak değil mi? Sistemindeki 500 mikrogram Omegendorf'a rağmen John pek de keyifli değildi. ''Söyleyin bana'' dedi sonunda. ''Burada hiç kadın çalışmıyor mu?'' Adamın yüzüne balık gibi baka kalmışlardı. Müslümanlardan da berbattılar gerçekten. Ertesi gün yola çıkıp uzay asansörü işini araştırmaya niyetlenerek Pavonis'e gitti. Tarsis'in uzun yamacı boyunca tırmandı. Asclepius Mons'un kan rengi dik konisini hiç göremedi. Diğer her şeyle birlikte tozların içinde kaybolup gitmişti. Yolculuk artık bol bol zıplayan bir dizi küçük odanın içinde vakit geçirmek demekti. Asclepius'un batı tarafından dolaşarak ilerledi. Sonra Asclepius ile Pavonis arasından geçerek Tarsis'in zirvesine doğru tırmandı. Burada çift transpondör yolu tekerleklerin altında gerçek bir beton şeride dönüştü. Bir toz fışkırması altında kalmış bir betona, sonunda keskin bir şekilde yükselerek adamı doğrudan Pavonis Mons'un kuzey yamacına çıkaran bir betona. Öylesine uzun sürdü ki uzaya doğru yavaş bir körlemesine kalkışa benzedi. Pavonis krateri Afrikanerlerin ona hatırlattığı gibi hayret verici biçimde ekvatoryaldi. Kalderasının yuvarlak oğusu tam ekvator çizgisinin üstüne yerleştirilmiş bir top gibi duruyordu. Dipnot, kaldera, jeomorfoloji terimi, kilometre ölçülerinde yanardağ krateri ve onun çöküntüsü. Görüldüğü kadarıyla bu durum Pavonis'in güney kenarını bir uzay asansörü için kusursuz bir bağlantı noktası kılıyordu. Çünkü hem tam ekvatordaydı hem de çevreden 27 kilometre daha yukarıdaydı. Phyllis güney kenarı üstünde geçici bir yaşam alanının inşaatını çoktan ayarlamıştı. Kendisini asansörün yapımı işine gömmüştü ve bu asıl örgütleyicilerden biriydi. Yaşam alanı kalderanın kenar yamacının içine Ekus tepesine benzer bir şekilde kazılmıştı. Yani birkaç kattaki odaların pencereleri kalderaya açılıyordu ya da toz temizlendiğinde açılacaktı. Büyütülen ve duvarlara yapıştırılan fotoğraflar kalderanın kendisinin 5000 metre derinlikteki dibe doğru hafifçe teraslanan duvarlarla basit bir dairesel çöküntü olarak görüneceğini gösteriyordu. Kaldera eski günlerde sık sık dibe doğru çökmüştü fakat neredeyse hep aynı yerde kalmıştı. Büyük volkanlardan sadece bir tanesi bu kadar düzgündü. Diğer üçünün üst üste binmiş, her biri farklı derinlikte duran daireler dizisi gibi kalderaları vardı. Daha bir adı olmayan yeni yaşam alanını BMMİB yapmış ama alet ve personel uluslar ötesilerin en büyüklerinden biri olan Praxis tarafından sağlanmıştı. Şu anda tamamlanmış olan odalar Praxis yöneticileri ya da aralarında Amex, Oroko, Subarashi, Mitsubishi'nin temsilcileri de olan ve asansör projesinde alt sözleşmelere sahip diğer uluslar ötesilerin yöneticileriyle doluydu. Onların tüm çabaları çalışmanın yürütülmesinde Helmut Bronski'nin yardımcısı olduğu görülen Phyllis tarafından eş güdümleniyordu. Helmut da oradaydı. John onu ve Phyllis'i selamlayıp yaşam alanına bir ziyarette bulunan danışmanların bir kısmıyla tanıştırıldıktan sonra cam bir duvarı olan büyük yüksek bir odaya götürüldü. Camın ötesinde kıvrımlanan koyu portakal toz bulutları kalderanın içine iniyordu. Böylece oda belli belirsiz titreşen loş bir ışık altında yükseliyormuş gibi görünüyordu. Odadaki tek eşya bel hizasında plastik mavi bir kaidenin üstünde duran 1 metre çapındaki Mars küresiydi. Küreden özellikle Pavonis Mons'u temsil eden küçük bir tümsekten yaklaşık 5 metre uzunlukta gümüş bir tel çıkıyordu. Telin ucunda küçük kara bir nokta vardı. Küre kaidenin üstünde dakikada bir devir hızında dönüyor, gümüş tel ve ucundaki kara nokta onunla birlikte dönerken ama daima Pavonis'in üstünde kalıyordu. Bu gösterinin çevresinde yaklaşık 8 kişilik bir topluluk vardı. "Her şey ölçekli," dedi Phyllis. "Areo senkronik uydunun uzaklığı kütlenin merkezinden 20.434 kilometre ve ekvatorsal yarıçapı 3.386 kilometre. Böylece yüzeyden Areo senkronik noktaya olan uzaklık 17.049 kilometre. Bunu 2 ile çarpın ve yarıçapı ekleyin. 37.484 kilometre eder. En uç noktada bir safra kayamız olacak. Bu yüzden gerçek kablonun onsuz olacağı kadar uzun olması gerekmeyecek. Kablonun çapı yaklaşık 10 metre ve 6 milyar ton ağırlığında olacak. Onun için gereken malzeme en uçtaki safra noktası. Yani başlangıçta 13,5 milyar ton olan ve en sonunda kablo bittiğinde uygun safra ağırlığına 7,5 milyar tona düşecek bir asteroitten çıkarılacak. Bu pek büyük olmayan bir asteroit. Başlangıçtaki yarı çapı yaklaşık 2 kilometre. Bu işe aday olarak belirlenmiş. Mars'ın yörüngesinden geçen 6 Amor asteroidi var. Kablo madenleri ayrıştıran ve asteroidin kondritlerindeki karbonları işleyen robotlar tarafından üretilecek. Ardından inşaatın son aşamalarında kablo buraya bağlandığı noktaya yönlendirilecek. Dramatik bir tavırla odanın zeminini gösterdi. Bu noktada kablo alt uca pek dokunmaksızın ağırlığı gezegenin yer çekimiyle kablonun üst kısmı ve en uçtaki safra kayasının merkez kaç kuvveti arasında dengelenince Areo senkronik bir yörüngeye oturacak. "Ya Phobos?" diye sordu John. "Phobos daha aşağılarda elbette. Kablo ondan kaçınmak için tasarımcıların Clark salınımı dediği şekilde titreşecek. Bir sorun değil. Deimos'tan da salınımla kaçınılması gerekecek. Fakat onun yörüngesi daha eğimli olduğu için bu durum pek sık karşılaşılan bir sorun olmayacak." "Yerine yerleştiğinde," dedi Helmut, yüzü keyifle ışıldıyordu. "En az birkaç yüz asansör bağlanacak kabloya ve yükler bir denge ağırlık sistemi kullanılarak yörüngeye çıkarılacak. Her zamanki gibi yeryüzünden getirmemiz gereken bir sürü malzeme olacağı için asansörlere gereken enerji miktarı en aza düşecek. Ayrıca kablonun eksenel dönüşünü bir sapan gibi kullanmak olası. Safra asteroitten yeryüzüne doğru bırakılan nesneler itici olarak Mars'ın eksenel dönüş gücünü kullanacak ve böylece enerjisiz bir yüksek hızlı kalkış yapacaklar. Hem yükü uzaya çıkarmak hem de onu yeryüzüne doğru ivmelendirmek için temiz, etkili ve muazzam ucuz bir yöntem. Yeryüzünde giderek kıtlaşan stratejik metallerin burada yakın zamanlardaki keşifleri de düşünülürse, böyle ucuz bir kaldır ve it yöntemi tam anlamıyla paha biçilmez bir şey. Daha önce ekonomik olmayan bir alışveriş olanağını şimdi yaratıyor. Bu Mars ekonomisinin temel bir bileşeni. Mars endüstrisinin yapı taşlarından biri olacak. Yapımı da o kadar pahalı değil. İlk önce karbonlu bir asteroid bulunup uygun bir yörüngeye oturtulur ve nükleer enerjili bir robot kablo fabrikası asteroidin üzerinde çalışmaya başlar. Fabrika ağını eğiren bir örümcek gibi kablo üretecektir. Sonrasında beklemekten başka yapılacak pek bir şey yok. Kablo fabrikası yılda 3000 kilometre kablo üretebilecek şekilde tasarlandı. Yani olabildiğince çabuk başlamamız gerekiyor. Fakat üretim başladıktan sonra bu iş yalnızca 10 ya da 11 yıl sürecek. Bekleyiş de buna değecek. John her zamanki coşkusundan etkilenerek Phyllis'e uzun uzun baktı. Kadın mucizeye tanıklık ederek din değiştiren ya da kürsüde sessizce dikilen kendinden emin bir vaiz gibiydi. Gök kancası mucizesi, Jack ve sihirli fasulye göğe yükseliş, kesinlikle mucizevi bir havası vardı. Gerçekten fazla seçeneğimiz yok diyordu Phyllis. Bu bizi yer çekimi kuyusundan onu hem fiziksel hem de ekonomik bir sorun olmaktan kurtararak çıkarıyor. Bu iş bir dönüm noktası. Eğer o olmazsa bizi pas geçecekler. Tıpkı 19. yüzyıldaki Avustralya gibi dünya ekonomisinin önemli bir parçası olmak için çok uzakta kalmış olacağız. İnsanlar bizi geçip doğrudan asteroidleri kazacaklar. Çünkü asteroidler yerçekimsel kısıtlamalar olmaksızın mineral zenginliğine sahipler. Asansör olmazsa biz orada bir gezegen var uzakta olacağız. Şikata, Ganai diye acı acı düşündü John. Phyllis adam sanki sesli konuşmuş gibi çok kısa bir an John'a baktı. Buna izin veremeyiz dedi. Ve işin en iyi kısmı bizim asansörümüz Terra üzerinde yapılacak. Bir asansör için deneysel prototip hizmeti görecek. Bizim asansörün yapımında deneyim elde eden uluslar ötesiler, bunun ardından kesinlikle gelecek olan daha büyük bir Terra projesinin sözleşmelerini imzalama vakti geldiğinde üst düzey bir konumda olacaklar. Planın her yönünü sergileyerek ve daha sonra yöneticilerden gelen soruları her zamanki parlak zekasıyla yanıtlayarak bu şekilde sürdürdü konuşmasını. Bol bol güldürdü, yüzü kızarmıştı, gözleri parlıyordu. John fırtınanın ışığında bir mücevher gibi görünen kadının kumral saçlarının arasında ateş dillerinin kıvrandığını görür gibiydi. Yöneticiler ve proje bilimcileri bakışlarının altında ışıldıyorlardı. Büyük bir işin içindeydiler ve bunu anlıyorlardı. Dünya sahip olduğu madenlerin büyük bölümünü ciddi bir oranda tüketmişti. Ama şimdi o madenler Mars üzerinde bulunmuştu. Kazanılacak paralar vardı, çok büyük paralar. Madenlerin her gramın üzerinden geçeceği köprünün bir parçasına bile sahip olan kişi de çok büyük paralar kazanacaktı. Olasılıkla en büyük parayı. Phyllis ile diğerlerinin kilisedeymiş gibi görünmelerine şaşmamak gerekiyordu. 36. Ayrımın sonu. Sayfa 348.